Ayrım 14, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 142. 21 Mayıs günündeki Kızılay'da Atatürk Bulvarı'nda yürümekte olanlar, siviller arasındaki bir kısım üniformalı da değil, sadece üniformalılardı. Siviller kaldırımlardaydılar, onları seyrediyorlar ve alkışlıyorlardı. Bir geçit resmini coşkuyla seyreder gibi. Ben o gün o sırada tesadüfen Kızılay'daydım. Kitaplarımda daha önce de adı geçen Gazeteciler Cemiyeti lokalinde bir arkadaşımla buluşacaktım. Harbiye Marşı'nın sesini cemiyet binasına girerken duydum. Geriye dönüp caddeye baktım. Bulvarın aşağısından, ordu evinden bizim tarafa doğru gelen Harbiyeliler grubunu gördüm. Oraya doğru yürüdüm. Bulvarın ortasındaki iki yolu ayıran kaldırıma çıktım. Grubun benim önümden geçmesini izledim. Harbiyeliler benim bulunduğum yerden geçerken aralarında yüksek rütbeli bir subay vardı. Adı daha sonraları dönemin ünlüleri arasına girecekti. Veteriner Tuğgeneral Burhanettin Uluç. Yürüyüşe kendi kararıyla katılmıştı. Yürüyenlerin arasında orta sıralardaydı. Ama harp okulu öğrencileri onun topluluktaki tek general olarak öne geçmesini istiyorlardı. Sonunda ısrarlara direnemedi, ön sıralara geçti. Karşılıklı iki kaldırıma dizilmiş siviller, üniformalı yürüyüşçülere ya alkışlarıyla ya da onların söyledikleri Harbiye Marşı'na eşlik ederek destek veriyorlardı. Şu belliydi, harp okulu öğrencilerinin yürüyüşünü izleyen sivillerin çoğu Harbiye Marşı'nı biliyordu. O yüzden harbiye öğrencilerinin sayısı 200-300 kadar olduğu halde marşın sesi çok daha büyük bir topluluk tarafından söylendiği için yüksek çıkıyordu. O sırada "Altan" diyen tanıdık bir kadın sesi işittim. Eşim Aysel'in sesiydi. O da Maliye Bakanlığı'ndaki cumartesi çalışmasını bitirmiş Kızılay'da alışverişe gelmişti. Gösteriyi görünce sivil izleyicilerin arasına katılmıştı, yanıma geldi. Yürüyüşün sonrasını onunla birlikte izledik. Sonra harbiyelilerin bizim önümüzden geçişi bitti. Onların arkasından onları kaldırımlarda alkışlayanlar da harekete geçti. Askeri kıyafetlilerin arkasından topluca yürümeye başladılar. Biz ikimiz de dahil. Harbiyelilerin ilk hedefleri Kızılay Meydanı'ydı. Oraya kadar gidip durdular. Aysel'le birlikte biz de durduk. Baktık baştan beri aralarında olan generale ek olarak bir başka general de gelmiş. Askeri öğrencilerle bir şeyler konuşuyor. Sonradan öğrenecektik. O general biraz önce anı kitabından alıntılar yaptığımız Sıtkı Ulay'mış. Erdal Hun'un Ulay'a telefonu. Bu emri kim verdi? Burada onun kitabından bir alıntı daha yapalım. General Sıtkı Ulay olayı nasıl öğrendiğini ve orada ne yapmaya çalıştığını yıllar sonra yayımladığı anılarında şöyle anlatır. O gün, Nehru'nun ziyaretinden bir gün sonraki 21 Mayıs 1960 Cumartesi günü çok yorgun olan öğrencilerin yapılan izne çıkış toplantısında ancak 500 kişinin izinli çıkmak istediğini, diğerlerinin ise yorgunluk dolayısıyla okulda kalıp dinleneceklerini öğrendik. 500 öğrenciyi muayeneden sonra şehre gönderdik. Ben de yorgun olduğum için eve gelmiştim. Saat 14'te yemek yiyordum. Telefon çaldığında karşımda Genelkurmay Başkanı Sayın Rüştü Erdal Hun'u buldum. Heyecanla, haberiniz var mı? Sizin okul şimdi ordu evi önünde toplanmış ve Çankaya'ya doğru harekete geçmişler. Bu emri kim verdi diyordu. Harp okulu komutanı General Ulay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdal Hun'un sorusu üzerine bu haberi ilk ondan öğrendiğini ama bunun harp okulu öğrencilerinin tümüyle ilgili olamayacağını söylemiş. Bununla beraber arabasının kapıda hazır oluşu dolayısıyla 5 dakika sonra ordu evinde hazır olacağını arz ederek yola çıkmış. Sonrasını şöyle anlatıyor. Çok çabuk yetişmiş olacağım ki bir askeri topluluk henüz ordu evi önünü terk etmiş ve Kızılay'a doğru sessiz ve sakin yürüyordu. İlk işim uzaktan bizim resmi elbiseli öğrenci adedini tespit etmek oldu. Benim tahminime göre 200-250 arası, yanımdaki arkadaşın tahminine göre de azami 300 idi. Fakat topluluk yandan yürüyenler de dahil beni buluyordu. Bu yürüyüşte şayanı dikkat, yani dikkat çekici olan husus, talebeler arasına katılmış okulda olmayan birçok subayın da bulunuşu ve bilhassa bu subayların içlerinde albay dahil çeşitli rütbelerden, çeşitli sınıflardan olmalarıydı. Sonradan bunun adı harp okulu yürüyüşü olarak adlandırıldı. Fakat gerçekte bu harp okulu yürüyüşü değil, bir subay yürüyüşüydü. Demokrat Parti idarecileri bunu değerlendiremiyorlardı. Sonradan okula gelen Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ile Gürsel'e vekalet eden Kor General Suat Kuyaş'a da bunu böylece anlatmıştım. Jipten atlayarak tam Kızılay'ın dört yolu ağzında yürüyenlerin önüne çıktık. Önde bulunan hakim ve haritacılar ile diğer sınıftan subaylar malum bağırışlarla beni omuzlarına aldılar. Sükunetle bir müddet öyle yürüdük. Sonra daha yüksek rütbelilere dönerek kendileri de buna katıldıklarına göre yürüyüşün maksat ve hedefinin ne olduğunu sordum. Bir kısmı hedef Çankaya, arkasından hedef istifa, istifa diye seslendiler. Sonra biraz geri kalıp harp okulu öğrencilerinin arasına girdim. ''Nereye gidiyorsunuz? Sizi kim topladı? Nereden emir aldınız?'' suallerini sordum. Cevap olarak biz izinli çıktıktan sonra ordu evi önünde bir toplanma gördük. 20-30 derken bu kadar kişi toplandı. Subay ağabeylerimiz de İstiklal Marşı söylüyorlardı. Tabii her taraftan arkadaşlar toplandılar, biz de katıldık dediler. Bu esnada yürüyüşün ön cephesine geçerek susmalarını ve konuşmak istediğimi bildirdim. Askerlerin bulunduğu katı neticeli bir hareketin böyle olmaması lazım geldiğini, bunu ancak genç silahsız talebelerin yapabileceğini, bunun basit bir nümayiş olduğunu ve nümayişin burada kesilmesinin ilerideki bazı olaylar bakımından daha faydalı olacağını, aksi halde Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabileceğimizi gürültü arasında anlatmaya çalıştım. Oradan birkaç subay yüksek sesle ''Albayımızı ve subaylarımızı tevkif ettiler, biz onları çıkartacağız.'' diyorlardı. Hakikaten kıymetli bir arkadaşım olan süvari ve zırhlı birlik subayı Albay İsmail Atağ'ın, sonradan general, tevkif edildiğini biliyordum. Bu sırada kafile yeni meclisin önündeki meclis reisi Refik Koralta'nın evinin önüne kadar ilerlemişti. ''Subaylara çocuklar, siz eğer burada yürüyüşü keserseniz ben şimdi meclis reisine giderek tevkif edilen subayları derhal tahliye ettiririm.'' deyince ''Paşam, kumandan sözümü, namus sözümü, asker sözümü?'' diye bağıranlara ''Evet, şeref sözü'' dedim ve onlar da geri dönme kararına vardılar. Yol kavşağındaki vedalaşma. Biz Ankara'da harbiyelerin yürüyüşünü izleyen siviller, General Ulay'ın gelip öğrenciler ve subaylarla görüştüğünü uzaktan görüyorduk. Bu biraz tartışmalı bir görüşmeye benziyordu. Öğrenciler ve onlarla birlikte olan subaylar hem tartışıyorlar hem de yürümeye devam ediyorlardı. General de belli ki onların yürüyüşünü durdurmaya çalışıyordu. Bu şekildeki tartışmalı yürüyüş veya yürüyüşlü tartışma Atatürk Bulvarı'nın bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin giriş yolunun başladığı yerine kadar devam etti. Yürüyenler orada durdular. Orada bulvarın bugünkü meclis bahçesine geçilen köşesinde o sırada meclis başkanı Refik Koralta'nın rezidans olarak kullandığı 2-3 katlı beyaz bir villa vardı. Öğrenciler oradan harp okuluna giden yola saptılar. General dahil subayların bir kısmı gruptan ayrıldılar. Biz siviller harbiyelilerle birlikte bir süre daha yürüdük. Sonra bir yol kavşağında durdu harbiyeliler. İçlerinden biri sivillere doğru geldi. ''Teşekkür ederiz ama artık burada ayrılalım.'' dedi. Siviller durdu, harbiyeliler yürümeye devam etti. Yürüyenler ve duranlar iki ayrı grup halinde birbirine el sallayarak vedalaştılar. Bu o günlerin koşulları altında ilginç bir sahneydi. Kızılay'daki göstericilere katılan siviller 18 Nisan günü tahkikat encümeninin kurulmasıyla başlayan gelişmelerden büyük kaygı duyuyorlardı. O gelişmelerin sonunda Türkiye'de 10 yıldan beri türlü baskılar, sınırlamalar, cezalandırmalar pahasına da olsa varlığını sürdürebilen demokratik rejimin, iktidar partisinin kurduğu tahkikat encümeni ve sıkı yönetim düzeninin uygulamalarıyla tamamen ortadan kalkabileceği, iktidarın yeni model bir tek parti uygulamasına geçebileceği kaygısı içindeydiler. Özellikle Ankara ve İstanbul üniversitelerindeki barışçı gösterilere karşı uygulanan sert önlemler o kaygıları daha da arttırıyordu. İstanbul olaylarında polisin, Ankara olaylarında sıkı yönetim mercilerinin gençlere karşı ateş açmakla dahil her türlü baskı metodunu kullanabileceği anlaşılıyordu. Genci, yaşlısı, erkeği, kadınıyla o kaygıyı duyan göstericilerin devlet mekanizmaları içinde de kendilerine anlayış gösteren mercilere ve insanlara ihtiyacı vardı. İstanbul'da üniversite olayları ile 1 ve 2 Mayıs'taki sokak gösterileri sırasında o anlayışlı davranışlar oradaki askeri birliklerin subaylarından görülmüştü. Toplumsal olayların sadece kuvvet kullanarak önüne geçeni tutup gözaltına alarak ve kötü muameleye tabi tutarak önlenebileceği ön yargısı İstanbul'daki askeri birliklerin komuta kadrolarına yerleşmemişti. İstanbul'da sıkı yönetim başladıktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp askeri birliklere teslim edilen sivillerin çoğu suç işlediklerine dair herhangi bir işaret görülmedikçe serbest bırakılıyorlardı. Gözaltında tutulanlara da mutlaka suçludur muamelesi yapılmıyor, soruşturmanın sonucu bekleniyordu. Ankara'da ise geçen kitapta siyasal bilgiler olaylarını anlatırken örneklerini vermiştik. Sıkı yönetim komutanı General Namık Argüç'ün yönetimi sivil güvenlik güçlerininkinden de daha sertti. O olaylarda öğrencilerin bulunduğu yerlere ateş etme yetkisi ve emri bile verilmiş ve o emir uygulanmıştı. Fakat Argüç'ün komutası altındaki bazı subayların bile o ölçüdeki sert tedbirlere gidilmesini önlemek için ellerinden geleni yaptıkları görülmüştü. Bu örnekler karşısında 27 Mayıs öncesindeki gösterilere katılan veya o gösterileri destekleyen insanlar, güvenlik güçleri içinde kendilerine anlayış gösterebilecek görevlerin polislerden çok askerler arasında olabileceğine inanıyorlardı. 21 Mayıs günü Ankara'da Harbiyelilerin bazı subaylarla birlikte gerçekleştirdikleri yürüyüşe gösterilen ilginin ve coşkunun temelinde de o varsayım vardı. DP grubunda. Gelelim iktidar mensuplarının olaylara bakışına. Tahkikat Encümeni'nin 18 Nisan'daki kuruluşundan beri Demokrat Parti meclis grubunu en fazla etkileyen gösteri Harbiye yürüyüşüydü. Meclis ve parti içinde o günlerdeki görüşmeleri günü gününe not alıp değerlendiren DP Genel Yönetim Kurulu üyesi Profesör Rıfkı Salim Burçak'ın o olayla ilgili görüşleri şöyleydi. Harbiye yürüyüşü iktidarımıza ordu tarafından yapılan bir ihdardı ve şüphe yok ki çok vahim bir anlam taşıyordu. Bu yürüyüşle birlikte durumun gittikçe ağırlaştığı ve olağanüstü bir döneme girmiş olduğumuz belliydi. Duruma bir çare bulmak üzere milletvekili arkadaşlarımızla kendi aramızda her zaman fikir alışverişinde bulunuyorduk. Fakat harbiye yürüyüşü bir şeyler yapmak görüşünde olan herkesi kamçıladı. Burçak aynı kaygılar içinde bulunan arkadaşlarının aralarında temas kurarak Anadolu Kulübü'nde buluştuklarını belirtiyor. Anlattığına göre toplantıya Burçak'la birlikte parti ileri gelenlerinden Genel Yönetim Kurulu üyeleri Sıtkı Yırcalı ve Kamil Gündeş de katılıyordu. Daha sonra onlara eski bakanlardan Zeyyat Mandalinci ve Esat Budakoğlu'nun aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri eklenmişti. Burçak'ın kitabında yazdıklarını buraya da alalım. Hepimiz kaygılı ve endişeliydik. Durumun bir an önce düzeltilmesi lüzumuna inanıyorduk. Vaziyeti vahim görüyorduk. Bu şartlar altında bir şeyler yapıp acil bir teşebbüse geçmenin bir zaruret haline geldiği hepimizin ortak görüşü olarak belirdi. Toplananlar önce şu noktada anlaşıyorlar. Kabinede bir değişiklik yapılmalı. Sadece birkaç bakan değişse bile bunun etkisi olumlu olur. Kabinede değişiklik önerisi malum. Önce Nisan ayı sonunda dönemin İstanbul Üniversitesi'ndeki ünlü anayasa hukukçusu Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil tarafından aralarında Bayar ve Menderes'in de bulunduğu DP yöneticilerine de iletilmişti. Bakınız ve ihtilal sayfa 727. Celal Bayar'ın yemek çağrısıyla Ankara'ya gelen Profesör Başgil, Demokrat Parti'ye yakın akademisyenlerdendi. 1961'deki Ekim seçiminde milletvekili seçilecekti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı da söz konusu olacak ama o girişim Milli Birlik Komitesi üyelerinin baskısıyla önlenecekti. Başgil'in Bayar ve Menderes'e Nisan ayında yaptığı kabine değişikliği önerisi ise Bayar tarafından kesin olarak reddedilmişti. Burçak'ın yazdığına göre kendisi dahil 6 DP'li milletvekilinin buluşmasında DP'nin bu defa genel yönetim kuruluna getirmek istediği o öneri görüşülüyor. Bir itiraz İlhan Sipahioğlu'ndan geliyor. Diyor ki Sipahioğlu, "Başbakan bize böyle bir zamanda kabinede bir ıslahat yapmak bir taviz değil midir? Bunun arkası nasıl gelir yolunda bir soru sorsa buna ne cevap veririz?" Öteki katılımcılar ise kabinede bir ıslahatın zorunlu olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Islahat sözüyle kastettikleri başbakanın değişmesi değil, birkaç bakanın değişmesidir. O noktada görüş birliğine varıyorlar. Konuyu bu taleple genel yönetim kuruluna götürüp sonuç almak için çalışmayı kabul ediyorlar. Konunun genel yönetim kuruluna getirilmesi demek, hem Başbakan Menderes'in hem de Cumhurbaşkanı Bayar'ın bunu kabul etmesini istemek demek. Böyle bir istek acaba gerçekleşebilir mi? Gerçekleşmesi zayıf bir ihtimal ama gerçekleşse de gerçekleşmese de o girişimi yapacaklar. Derhal Başbakan'ın o sıradaki özel kalem müdürü Arif Özgen'i telefonla arayarak taleplerini bildiriyorlar. Bir süre sonra cevap geliyor. Kurul aynı akşam 23 Mayıs akşamı Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde toplanacak. Kabine değişikliği kelle vermek olur. 23 Mayıs 1960'da yani 27 Mayıs'tan 4 gün önce Cumhurbaşkanı Bayar'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıda Burçak, harbiye yürüyüşünün önemine değiniyor ve ülkedeki gergin havayı yumuşatmak için önlemler öneriyor. Başbakan Menderes'in o öneriye cevap olarak harbiye yürüyüşü ile ilgili söyledikleri ilginç. Diyor ki, ''Harbiye nümayişi sanıldığı kadar önemli bir olay değildir. Bir defa biz demokratik rejimle idare edilen memleketlerde bu gibi gösterilerin sık sık hemen her gün yapıldığını unutuyoruz. Mesela Birleşik Amerika'da. Men min gayri haddin yani tevazu ifadesi haddim olmayarak dergilerini ve gazetelerini okurum.'' Negroların vesairenin hemen her gün nümayişleri olur. Halk bu nümayişlere bizde olduğu kadar önem vermez. Başka ülkelerde böyle şeylerin olmadığını, bu gibi işlerin hep bizde yapıldığını sanıyoruz. Oysa bu aldatıcıdır. Başbakan Menderes'in bu değerlendirmesi ilginçti. Menderes böyle bir yorumu tahkikat encümeninin kurulduğu 18 Nisan'dan sonra yapılan gösterilerin hiçbiri için yapmamıştı. Tam tersine o gösterilerin ne kadar olumsuz olduğunu, ülkenin çıkarlarının aleyhine olduğunu çok sert ifadelerle öne sürmüştü. Harbiye yürüyüşü hakkında söyledikleri demokrasiye uygun ve sakin bir yorum sayılırdı. Ama tabii Burçak'ın değindiği gibi bu onun daha önceki beyanlarıyla tam bir çelişki oluşturuyordu. Menderes'in harbiye yürüyüşünü ordunun durumu açısından değerlendirmesi ise şöyleydi. Harbiyeliler tahrik edilmişlerdir. Biz onların gösteri yapmaya hazırlandıklarını daha birkaç gün önceden haber almış ve harbiyeyi dışarı ile temastan men etmiştik. Nehru geldiği zaman Çankaya yoluna onları çıkarmak istemiyorduk. Bunun üzerine bize bunun sakıncalı olacağını, zira harbiyelilere karşı güvensizlik sayılacağını söylediler. Biz de her zaman olduğu gibi Çankaya yoluna gene harbiyelileri çıkardık. İşte burada harp okulu öğrencileri bir takım siviller tarafından tahrik edildiler. Ben Nehru ile birlikte önlerinden geçerken her öğrencinin yanında birkaç kişinin onlarla konuştuğunu gördüm ve fena bir durumun hasıl olduğunu hissettim. Menderes bu cümleleriyle de harbiye yürüyüşünün askerlerin bir hareketi olmaktan çok bir takım sivillerin tahriklerinin sonucu olduğunu öne sürüyordu. Yani asıl kabağı sivillerde, üniversitelilerde, öğrencilerde, basında. Menderes'in genel yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmını memnun eden açıklaması ise, tahkikat komisyonunun vasfının artık sona erdiğini söylemesi ve bunu yakında ilan edeceğini açıklaması oldu. Yırcalı, evet birkaç bakanın değişmesini istiyorum. Daha sonra Sıtkı Yırcalı konuştu, hükümette değişiklik gereği konusunu açtı, bunun iyi bir etki yapacağını söyledi. Buna Çankaya Köşkü'ndeki toplantıyı yöneten Cumhurbaşkanı Celal Bayar bir soruyla müdahale etti. Dedi ki, ''Kabinede değişiklik derken kabinenin değişmesi değil de bir ıslahat demek istiyorsunuz değil mi?'' Yırcalı buna şu cevabı verdi, ''Evet, başbakanımızın kendisini takdir edeceği birkaç bakanın değişmesini istiyorum.'' Profesör Rıfkı Sarim Burçak, Yırcalı'nın bu değişiklik talebine karşı Bayar ve Menderes'in verdiği cevaplar ile onları destekleyen Samet Ağaoğlu'nun söylediklerini şöyle özetliyor. Yırcalı'nın teklifine Bayar da Menderes de hemen itiraz ettiler. Bayar kabinede bir değişiklik istemenin asla doğru olmadığını, bunun bir taviz yani ödün sayılacağını, taviz yoluna bir kere girildi mi arkasından başka bir tavizin geleceğini, memleketi çok tehlikeli neticelere götüreceğini, İsmet Paşa'nın bundan fevkalade istifade edeceğini anlattı ve üyeleri bu noktada çok uyanık bulunmaya davet etti. Başbakan da kabinede bir ıslahat yapılması yolundaki teklifi aynı gerekçelerle çok tehlikeli buluyordu. Bayar'la Menderes'ten sonra teklifi tehlikeli bulan Samet Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu hararetli bir dille teklifin aleyhinde bulundu. Bunun kelle isteme yolunu açacağını, siyasi ahlak bakımından da tecviz edilemeyeceğini, yani uygun görülemeyeceğini söyledi. Geçen bölümde belirttim, Ağaoğlu bir hafta önceki Ege gezisinde Menderes'i izlemiş ve onu muhaliflerine karşı sert sözler söylediği için yüzüne karşı eleştirmişti. O gün ise başbakanın sertlik yolunda daha kararlı hale gelmesini destekler gibiydi. Gündemdeki uzlaşmacı teklife en şiddetli itiraz ondan geliyordu. Başbakanın öfkesi. Profesör Rıfkı Salim Burçak'ın anılarındaki bilgilere göre Demokrat Parti Genel Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs günkü toplantısı o akşam tamamlanamaz. Toplantı ertesi gün saat 11'e ertelenir. O günkü görüşmelerde 3-4 saat sürdükten sonra Başbakan ve DP Genel Başkanı Adnan Menderes'in yapılan bir eleştiriye tepki gösterip ayrılmasıyla sona erer. O sona erişe yol açan gelişme kurul üyesi Rıfkı Salim Burçak'ın konuşmasıyla başlamıştır. Burçak iktidar yönetiminin muhalefete yönelik davranışlarında yanlışlar yaptığını öne sürmüştür. Örnek olarak da CHP lideri İnönü'nün Kayseri'ye sokulmaması için Kayseri valisinin aldığı önlemlerin kanunlara aykırı olduğunu söylemiştir. Kanunlara aykırı olan karar ve uygulamaların iktidar partisi içinden destek görmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Başbakanın o eleştirilere karşı tutumu ise sert olmuştur. Burçak anılarında o gelişmeyi şöyle anlatıyor. Sabırsızlık gösteren başbakan daha fazla beklemedi ve sözümü hiddetle keserek ''Siz bu sözleri daima söylediniz, dün de söylediniz, ben sizin fikirlerinizi biliyorum, kanun ve nizam. Pekala, İsmet Paşa mecliste memleketi isyana ve ihtilale davet ediyor.'' ''Onunkisi nizam mı? Neden ona bir şey demiyorsunuz?'' dedi. Başbakanın çok sinirli zamanlarına rastlamıştım ama benimle olan münasebetlerinde onu bugünkü kadar sert ve kırıcı görmemiştim. Sözlerimin manasızlığını ve değersizliğini iddia edecek kadar hiddetlenmişti. ''Ben başvekilim, sizi ikna edecek fazla zamanım yok.'' Rıfkı Salim Burçak, başbakanın o sözlerine karşı İnönü'nün de eleştirilmesi gereken tutumlarını kendisinin de eleştirdiğini hatırlattı. Ama başbakanın tutumu değişmedi. Daha sonrasını Burçak şöyle anlatıyor. Başbakan bana gittikçe artan bir hiddet içerisinde cevaplar veriyordu. Bir aralık, siz bana fikirlerinizi empoze mi edeceksiniz? Siz benim görüşümü zorla kabul edeceksiniz mi diyorsunuz? Siz genel kurulun kararlarıyla bağlı değil misiniz dedi. Ben de fikrimi başkalarına empoze etmeye teşebbüsü aklımdan bile geçirmediğimi, genel kurulun kararlarına daima saygılı bulunduğumu söyledim. Ama görüşümü behemhal söyleyeceğimi, burada konuşmayacak isek nerede konuşacağımızı sordum. Başbakanın kızgın cevaplarından konuşmayı selametle sürdüremeyeceğimizi hissediyordum. Nitekim ben başvekilim, benim sizi ikna edecek fazla zamanım yoktur dedi ve bu görüşlerimi dışarıda yaymaya çalışır isem hakkımda iyi olmayacağını hatırlattı. Ben de genel kurul üyesi olmanın idraki içinde bulunduğumu söyledim. Havayı yumuşatmak için Koraltan'ın araya girmesi ve benim lehimde bazı şeyler söylemesi de bir sonuç vermedi. Başbakan iddetle ayağa kalktı ve benim işim var diyerek salonu terk etti. Başbakan Menderes'in partinin genel yönetim kurulunda söylediği son sözler bunlardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 153.